6 Temmuz. Yine hasta kadıncağızın yanında o. Hep öyledir zaten. Sevimli, iyi yürekli bir insan. Baktığı yerin acısını dindirir. Mutluluk yayar her yana. Dün akşam Marien ve Manşen ile birlikte gezmeye gidecekti. Benim de bu gezintiden haberim vardı. Onlarla buluştum. Birlikte yürüdük. 1,5 saat gezdikten sonra şehre doğru yöneldik. Benim için çok değerli, şimdi ise eskisinden 1.000 kat daha değerli olan çeşmeye geldik. Lotte küçük duvarın üstüne oturdu. Biz de karşısında ayakta duruyorduk. Çevreme bakındım. Gönlümün yalnızlıkla sarılırken geçirdiğim saatleri şimdi burada tekrar yaşıyordum. Sevgili çeşme dedim. O zamandan beri serinliğinde oturup dinlenmedim. Aceleyle yanından geçerken bazen sana dönüp bakmadım bile. Aşağıya baktım. Malşen bir bardak su ile yukarı çıkmaya çalışıyordu. Bir yandan da Lotte'yi seyrediyordum. Onda isteyebileceğim her şey vardı. Bu sırada Malşen elinde bardakla geldi. Marien bardağı elinden almak istedi. Çocuk sevimli bir tavırla "Hayır!" diye haykırdı. Olmaz. Önce sen içeceksin Lotte'cim. Onun söyleyişindeki sadelik ve tatlılık öyle hoşuma gitti ki duygumu ifade edecek kelime bulamadım. Çocuğu kucağıma aldım ve içtenlikle öptüm. Hemen bağırmaya ve ağlamaya başladı. Çocuğu incittiniz, dedi Lotte. Utanmıştım. Lotte çocuğun elinden tutup merdivenlerden indirirken, gel Malşen, dedi. Şu taze suda elini yüzünü yıka. Bir şeyciğin kalmayacak. Bir kenarda durup çocuğun ıslak elleriyle yanaklarını nasıl bir gayretle ovduğunu seyrederken bu tılsımlı suyun bütün kirleri götüreceğine, yüzde çirkin sakal çıkması gibi bir ayıbın da nasıl yok olabileceğine inandım. Lotte yeter artık dediyse de dinlemiyor, ne kadar çok yıkarsa o kadar faydası olacakmış gibi çocuk durmadan yıkanıyordu. İnan ki Wilhelm hiçbir vaftiz törenini bu kadar saygı duyarak ve zevkle seyretmedim. Lotte yukarı çıkınca ümmetinin günahlarını affettiren bir peygamberin huzurundaymışım gibi önünde secde etmek istedim. Akşamleyin aklı ve sağduyusuna inandığım birine bu olayı anlatmaktan kendimi alamadım. Lotte'nin hiç de iyi etmediğini, çocuklara böyle şeyler söylememesi gerektiğini, bu tavırların ileride birçok yanılgıya ve batıl inanca sebep olabileceğini, çocukları böyle şeylerden zamanında korumak gerektiğini anlattı durdu. Oysa bu adam daha 8 gün önce çocuğunu vaftiz ettirmişti. Bu yüzden hiç sesimi çıkarmadım ama içimde yine gerçeğe sadık kaldım. Bizi hoş bir hayal içinde avuttuğu zaman en çok mutlu eden Tanrı bize nasıl davranıyorsa öyle davranmalıyız. 8 Temmuz. Bir bakışa bu kadar kapılmak. Ne büyük saflık, ne büyük çocukluk. Van Halme gitmiştik. Kadınlar araba ile dolaşıyorlardı. Ben de yürürken sandım ki Lotte'nin siyah gözlerinde "Ben bir deliyim, affet beni." Görmek gerek o gözleri. Sözü uzatmayayım. Çünkü uykusuzluktan gözümü açamıyorum. Dönüşte kadınlar arabaya binerken genç Schelstadt ve ben arabanın etrafını sarmıştık. Kadınlar arabanın penceresinden bu güzel havayı gençlerle konuşuyorlardı. Bense Lotte'nin gözlerini arıyordum. O gözler başkalarının bakışları üstünde dolaşıyordu. Beni hiç görmüyordu. Ben sadece onlarla ilgilendiğim halde onlar bana dönüp bakmıyorlardı bile. Kalbim o güzel gözlere binlerce kere hoşça kal diyordu. Lotte bana bakmadı. Araba çekip gitti. Gözlerim yaşardı. Arkasından bakıyordum. Başını arabanın penceresinden çıkardı. Geriye doğru baktı. Ah, acaba bana mı? Şimdi hep bunu düşünüyorum dostum. Belki bana bakmıştır diye avutuyorum kendimi. Belki de. İyi geceler. Ah ben ne kadar çocukmuşum. 10 Temmuz. Bir ortamda ondan söz açılsa garip hallere giriyorum. Görmelisin. Hele bir de onu beğenip beğenmediğimi sordular mı? Beğenmek ne demek? Bu kelimeden ölesiye nefret ediyorum. Lotte'den hoşlanıp da bütün kalbini ve duygularını ona vermemiş bir insan olabilir mi? Beğenmek ha. Geçenlerde biri bana Ossian'ı beğenip beğenmediğimi soruyordu. 11 Temmuz. Durumu çok kötüleşmiş Bayan May'nin. İyileşmesi için dua ediyorum. Çünkü Lotte ile birlikte ben de üzülüyorum. Ona ara sıra bir arkadaşında rastlıyorum. Bana bugün garip bir olay anlattı. Bayan May'nin kocası pek cimri, açgözlü bir adammış. Karısına yapmadığını bırakmaz, onu sıkıntı içinde yaşatırmış. Ama kadın bir kolayını bulur, evin idaresini bir şekilde yürütürmüş. Birkaç gün önce doktor ondan ümidini kesince kocasını yanına çağırmış ve Lotte'nin yanında ona şöyle demiş. Bir şey var, içime dert oldu. Ölümümden sonra iş çatallaşmasın diye bunu sana söylemeliyim. Bugüne kadar evin idaresini mümkün olduğu kadar düzgün ve idareli bir şekilde yürüttüm. Ama 30 yıldır seni aldattığım için beni affet. Evlendiğimiz günden beri mutfak masrafı ve evin diğer ihtiyaçları için pek az para veriyordun. İşimiz büyüdüğü halde evimizin masraflarının çoğalabileceği ve verdiğim paranın yetmediği aklından bile geçmedi. Sözün kısası, masrafların en çok olduğu zamanda bile haftada 7 gulden ile geçinmemi istiyordun. Ben buna ses etmedim. Ama her hafta fazladan yapılan masrafı senin kasandan gizlice aldığım parayla öderdim. Evin kadınının kendi evinde hırsızlık yapacağı kimsenin aklından geçmezdi, değil mi? İnan bana, hiç boşa para harcamadım. Sana bunları söylemeden de ölebilirdim. Ama benden sonra evin idaresini yüklenecek olan kadın, kendisine vereceğim bu kadar parayla işin içinden çıkamazdı. Sen de ilk karının bu kadarla idare ettiğini de dayatıp duracaktın. Masrafın belki de iki katına çıktığını görüp de yine de 7 guldenle nasıl idare edildiğini merak etmeyecek kadar vurdum duymaz ve duyarsız oluşunu Lotte ile uzun uzun konuştuk. Ama evinde peygamber duasına uğramış bir yağ küpü bulunduğuna şaşmayacak kimseler de bilirim. 13 Temmuz. Hayır, yanılmıyorum. Onun siyah gözlerinde bana karşı gerçek bir sadakat ve bağlılık görüyorum. Evet, bunu görüyorum. Onun, ah, bana yeri göğü bağışlayan bu sözleri avazım kadar söylemeye cesaret edebilecek miyim? Beni sevdiğini söyleyen sezgime güveniyorum. Beni seviyor. Kendi gözümde değerim ne kadar arttı bilsen. O beni seveli, bunu sana söyleyebilirim sadece. Sen bunu anlarsın. Kendime karşı sevgim ne kadar da arttı. Kendime pek mi güveniyorum, yoksa duygularım şaşmıyor mu? Lotte'nin gönlünü kazanmasından korkacağım bir adam tanımıyorum. Ama o nişanlısından sıcacık bir sevgiyle söz edince, bütün nişanları ve rütbeleri geri alınan, kılıcını teslim eden bir askere dönüyorum adeta. 16 Temmuz. Eli elime değse ansızın, masanın altında ayaklarımız birbirine dokunsa yanlışlıkla, bütün damarlarımdaki kan coşuyor. Ateşe dokunmuş gibi geri çekiliyorum. Sonra gizli bir güç yine beni ileri itiyor. Başım dönüyor. Bütün duygularım alt üst oluyor. Ah, mahzunluğu, ruhunun temizliği yüzünden bu ufak tefek, önemsiz görünen samimi davranışların beni ne kadar üzdüğünü anlamıyor. Konuşurken elini elimin üstüne koyması, güzel soluğu soluğuma karışırcasına bana yaklaşması. Bunlar bana kendimi unutturuyor. Şimşek çarpmış gibi oluyorum. Ama Wilhelm, bu saflığa, bu güvene karşı hiç yüzsüzlük edebilir miyim? Beni anlıyorsun. Hayır, benim kalbim o kadar bozuk değil. Ama zayıf. Oldukça zayıf. Bu da bir bozukluk değil mi? O benim için kutsaldır. Onun karşısında kötü niyetler susuverir. Onun yanında olduğum zaman bana neler oluyor bilmiyorum. Sanki ruhum kabına sığmıyor, taşıyor. Piyanoda bir melek tatlılığı ile inanılamayacak kadar hoş ve içten çaldığı bir melodi var. Bu onun en sevdiği şarkı. Daha bunu çalmaya başlar başlamaz bütün acılarım, perişanlığım ve karamsar düşüncelerim kaybolup gidiyor. Eskilerin müziğin sihirli bir güce sahip olduğunu düşünmelerini çok iyi anlıyorum şimdi. Bu basit şarkı bana öyle dokunuyor ki, bana bunu dinleteceği zamanı nasıl da buluyor. Tam da kafama bir kurşun sıkacak halde oluyorum. Fakat onu dinledikçe ruhumun şaşkınlığı ve karanlığı dağılıyor. Yeniden geniş soluk almaya başlıyorum. 18 Temmuz. Aşksız yaşamak, yaşamak sayılır mı Wilhelm? Sihirli fener ışıksız olur mu? Feneri yakar yakmaz beyaz duvarda renk renk resimler görürsün. Bunlar birer düşten başka bir şey olmadığı halde çocuklar gibi onları seyredip hayran kalır, mutlu oluruz. Bugün Lotte'yi görmeye gidemedim. Kaçınılmaz bir ziyaret beni bundan alıkoydu. Ne yapayım? Hiç olmazsa bugün onu gören biri yakınımda bulunsun diye uşağımı gönderdim. Onu ne kadar sabırsızlıkla bekledim. Dönünce de ne kadar sevindim. Utanmasam boynuna sarılıp öpecektim. Bolonya taşını güneşe koyunca güneş ışınlarını emer. Geceliğin de biraz ışıldarmış. O delikanlı da benim için öyle oldu. Lotte'nin gözleri onun yüzünde, yanaklarında, düğmelerinde, yakasında izler bırakmıştır diye dikkatlice baktım. Bütün bunlar benim için ne kadar kutsal, ne kadar değerli. Şu anda 1.000 altın verseler o çocuğu vermezdim. Onun yanındayken işte böylesine avundum. Tanrı seni bu hallerime gülmekten korusun. Mutluluk da bir aldanış mıdır dersin Wilhelm? 19 Temmuz. Uyandığımda güneşi bütün parlaklığı ve güzelliği ile görünce bugün onu göreceğim diye haykırıyorum. Bugün onu mutlaka göreceğim. Artık gün için başka hiçbir dileğim yoktur. Her şey bu ümidin içinde eriyip gidiverir. 20 Temmuz. Elçi ile gitmemi istiyorsunuz. Henüz bu düşüncenize katılamayacağım. Emir altına gitmeyi sevmiyorum. Üstelik bu adamın geçimsiz olduğunu da hepimiz biliyoruz. Söylediğine göre annem benim çalışmamı istiyormuş. Buna güldüm. Şimdi de çalışmıyorum muyum sanki? Aslında bezelye ayıklamışım, mercimek ayıklamışım. Ne fark eder? Hep bir değil mi şu dünyada? Her şeyin ucu bir saçmalığa dayanıyor. Kendi istek ve ihtiyacı dışında yaranmak, para kazanmak, ün salmak veya buna benzer şeyler uğruna çalışan bir kimse gerçekten de budaladır. 24 Temmuz. Başladığım resmin üzerine çalışmıyor oluşumu dert ettiğini biliyorum. Onun için bu meseleye hiç değinmek istemiyorum. Hayatımın hiçbir döneminde kadar bu kadar mutlu olmamıştım. En küçük taşından, en ufacık otuna kadar inmemiş tabiattan bu kadar çok böylesine içten duygulanmamıştım. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Hayal gücüm öylesine zayıf ki gözlerimin önünde her şey öylece kalıyor ve titriyor. Bir çizgi bile tutturamıyorum. Onu kafamda canlandırıyorum. Elimde kil veya bal mumu olsaydı bir şeyler meydana getirirdim. Fazla dayansa kil de bulacağım ve yoğuracağım, hamur edeceğim. Lotte'nin portresine 3 kere başladım. Hepsinde başarısızlığa uğradım. Birkaç zaman önce onunla daha sık buluşabildiğim için şimdiki bu durum benim canımı daha da sıkıyor. Bunun arkasından onun bir silüetini çizdim. Bu kadarı da bana yeter.